Ayrım 23.
Holmes daha fazlasını söyledi. Jenison'ın cesedi kaleyi terk edilişinden beri arada sırada uyumak için kullanılan bir ayyaş tarafından bulundu. Pazartesi günü oraya gittiğinde her şey normalmiş. Çarşamba günü döndüğünde ise o korkunç manzarayla karşılaşmış. Çok korktuğundan polise ancak ertesi gün gidebilmiş. Yani bugün. Jenison en son salı günü öğleden sonra görülmüş. O gece de yatağında yatılmamış. Polis onu tanıyan herkesi sorguya çekmiş. Limandaki bir fahişe salı akşamı sisin içinden limana gelen birini gördüğünü söylemiş. Onu takip etmeye çalışmış. Herhalde mesleği yüzünden. Ama kilise civarında izini kaybetmiş ve nereye gittiğini görmemiş. Demek ki Jenison salı akşamı öldürülmüş. Ama polis cesedini ancak perşembe günü buldu dedi Fields. Ama Holmes, sen Jenison'ın hala o kadar uzun süre yaşamış olması mümkün mü? Salı günü öldürülmesine karşın bu sabah geldiğimde sağ olması mı? Cesedinin Leth'te tüm sularını içsem de asla unutamayacağım şekilde spazm geçirmesi mi diye sordu Holmes acıyla. Zavallı Jenison öyle korkunç bir şekilde parçalanmıştı ki yaşama umudu olmadığı kesindi. Ama yavaş yavaş kan kaybedecek şekilde, can çekişecek şekilde kesilip bağlanmış. Hayati organları delinmemiş. Üstünde özenle çalışılmış. İç yaralardan anlayan biri, belki de bir doktor tarafından, dedi boğuk bir sesle, keskin ve iri bir bıçakla. Lucifer, Jenison'a yaptıklarıyla acı yoluyla lanetlenmeyi kusursuzlaştırdı. En mükemmel kontrapasosu oldu o. Hareket ettiğini gördüm ama o sırada artık yaşamıyordu aslında. Ölen vücudu spazm geçiriyordu, o kadar. Dante'nin kurguladığı sahneler kadar tuhaf bir andı. Ölüm onun için bir lütuftu. Ama saldırıdan sonra 2 gün yaşayabilmesi dedi Fields ısrarla. Yani demek istediğim bu tıbben mümkün değil. O sıradaki yaşamı kısmi bir yaşamdan çok kusurlu bir ölümdü. Yaşamla ölüm arasında kısılı kalmaktı. Ne korkunç acılar çekmiştir kim bilir. Niye Finis'a bir bölücünün cezasını verdi diye sordu Lowell. Elinden geldiğince soğukkanlı ve bilimsel bir edayla. Dante o cehennem çemberinde kimlerin ceza çektiğini görmüştü. Muhammed, Bertrand de Bourne, kralla prensi, babayla oğlu bir zamanlar Absalom'la David'e yapıldığı gibi ayıran habis danışman, dinler ve aileler arasında ikilik yaratan kişiler. Peki niye Finis Jenison? O kadar uğraşmamıza karşın Elisha Talbot'ın niye öldürüldüğünü de hala bilmiyoruz Lowell, dedi Longfellow. $10,000 ne yapacaktı? 2 kontrapasso, 2 görünmez günah. En azından Dante günahkarlara neden cehenneme atıldıklarını sorabiliyordu. Jenison arkadaşın değil miydi diye sordu Fields. Lowell'a. Aklına hiçbir şey gelmiyor mu? Arkadaşımdı, evet. Kötü yönlerini bulmaya çalışmazdım. Borsadaki kayıplarımdan, derslerimden, Dr. Manning'den ve o kahrolası şirketten yakınabileceğim biriydi. Pantolon giyen bir buhar makinesiydi o. Ne yalan söyleyeyim, bazen fazla burnu büyük olurdu. Gelişmekte olan sektörlere yatırım yapmaktan hiç kaçınmazdı. Demir yolları, fabrikalar, çelik sektörü ama ben böyle işlerden hiç anlamam Fields bilirsin. Lowell başını eğdi. Holmes derin derin iç geçirdi. Devriye Ray cin gibi kurnaz. En başından beri bir şeyler bildiğimizden şüpheleniyordu herhalde. Dante kulübü toplantımızda duyduklarıyla Jenison'ın ölümü arasında bağlantı kurmayı başardı. Kontrapasso'nun mantığını bölücüleri Jenison'la ilişkilendirdi. Daha fazlasını açıkladığımda Dante'nin başyargıç Healy ile Rahip Talbot'ın ölümleriyle olan ilişkisini de hemen kavradı. Tıpkı karakolda intihar eden Griffin Lonza gibi, dedi Lowell. O zavallı her şeyde Dante'yi görüyordu ama bu kez haklıydı. Ben de onun gibi sık sık Dante'nin geçirdiği dönüşümü düşünmüşümdür. Düşmanları yüzünden bu dünyada yersiz yurtsuz kalan şair, o korkunç öbür dünyayı yurdu beller olmuştu. Bu dünyada sevdiği her şeyden koparılıp sürgüne gönderilince öbür dünyayı düşünmeye başlaması doğal değil mi? Onun yeteneğini öve öve bitiremiyoruz. Ama Dante Alighieri'nin o şiiri yazmaktan hem de kendi yüreğinin kanıyla yazmaktan başka şansı yoktu zaten. Şiirini bitirdikten kısa süre sonra ölmesine şaşmamalı. Polis Rey bu işe karıştığımızı artık biliyor. Bu konuda ne yapacak diye sordu Longfellow. Holmes omuz silkti. Polisten bilgi sakladık. Boston'da şimdiye kadar işlenmiş en korkunç iki cinayetin soruşturmasını engelledik. Üstelik şimdi üç oldu. Rey artık bize ve Dante'ye düşman olmuştur belki. Hem bir şiir kitabı neden umurunda olsun ki? Bizim ne kadar umurumuzda olmalı? Holmes ayağa kalktı ve bol pantolonunu belinden çekerek kaygıyla yürümeye başladı. Fields, Holmes'un şapkasıyla ceketini aldığını fark edince avuçlarının arasında duran yüzünü kaldırdı. Öğrendiklerimi paylaşmak istemiştim, o kadar diye fısıldadı Holmes donuk bir sesle. Benden paso. Biraz dinlen diye söze başladı Fields. Holmes başını salladı. Hayır Fields, sırf bu geceyi kastetmiyorum. Ne? Diye haykırdı Lowell. Holmes dedi Longfellow. Bunu açıklamak imkansız biliyorum ama bize savaşmak yakışır. Hem zaten öylece çekip gidemezsin diye bağırdı Lowell. Kendini tekrar güçlü hissetmeye başlamıştı. Artık hepimiz bu işin içindeyiz Holmes. Fazla ileri gittik. En başından beri fazla ileri gittik. Üzgünüm James dedi Holmes sakin bir sesle. Devriye Rey'in kararı ne olacak bilmiyorum. Ama o ne isterse yapacağım. Sizden de aynı tavrı bekliyorum. Umarım soruşturmayı engellemek ya da daha kötüsü yardakçılıktan tutuklanmayız. Yaptığımız bu değil miydi? Hepimiz cinayetlerin devam etmesine göz yumduk. Madem öyle bizi Rey'e ihbar etmemeliydin Lowell ayağa fırladı. Yerimde olsan ne yapardın profesör diye sordu Holmes. Kaçıp gitmek gibi bir lüksümüz yok Wendell. Bu yola baş koyduk. Sen de bizim gibi Dante'yi korumaya yemin ettin. Burada Longfellow'un çatısı altında. Ama Holmes şapkasını takıp ceketini iliklemeye başladı. Qui abiu boira dedi Lowell. Ay yaş adam iflah olmaz. Siz onu görmediniz. Holmes bir duygu patlamasıyla Lowell'a döndü. Niye siz cesur alimler değil de ben iki tane korkunç şekilde parçalanmış ceset görmek zorunda kaldım ha? Talbot'ın yanmış cesedini gören, ondan yayılan ölüm kokusunu alan bendim. Sizler şöminenin başına kurulup olanları rahat rahat analiz ederken, edebiyatla falan uğraşırken her şeye katlanmak zorunda kalan bendim. Rahat rahat mı? Ben insan yiyen böceklerin saldırısına uğradım be. Az daha ölüyordum unutma. Diye bağırdı Lowell. Holmes alaycı bir kahkaha attı. 10.000 et sineğini o gördüğüm şeye yeğlerim. Holmes diye yakardı Longfellow. Unutma, Virgil hacıya yolculuğundaki en büyük engelin korku olduğunu söyler. Boş versene, artık umurumda değil Longfellow. Vazgeçiyorum. Dante'nin şiiri uğruna savaşan ilk insanlar biz değiliz. Belki de bizim gibiler kaybetmeye mahkum. Walter'ın haklı olduğunu düşündüğüm olmadı mı hiç? Belki de Dante sahiden çılgının tekiydi. Eseri de korkunçtu. Dante, Floransa'daki yaşamını yitirince kendini kalemiyle Tanrı'nın yerine koyarak intikam almaya cüret etti. Bizse onu sevdiğimizi söylediğimiz bu şehrin başına musallat ettik ve bunun cezasını çekeceğiz. Yeter artık Wendell, yeter diye haykırdı Lowell. Longfellow'u bu sözlerden korumak istercesine önüne geçerek. Dante'nin oğlu bile onun cehenneme gittiği sanrısını yaşadığına inanıyordu. Bütün hayatını babasının yazılarını onaylamadığını söylemeye adadı diye devam etti Holmes. Biz niye onu savunmak adına kendimizi feda edelim ki? Komedya aşk mektubu falan değildi. Dante, Beatrice'i de, Floransa'yı da zerre kadar önemsemiyordu. O sürgün edilmenin kiniyle yanıp tutuşuyor, düşmanlarının acı içinde kıvrandıklarını ve af dilediklerini hayal ediyordu. Karısından bir kez olsun bahsettiğini okudunuz mu hiç? Hayal kırıklıklarının öcünü böyle alıyordu işte. Benim tek istediğim, sevdiğimiz her şeyi yitirmemizi önlemek. En başından beri istediğim tek şey bu. Herhangi birinin suçlu olduğunu öğrenmek istemiyorsun dedi Lowell. Bahçenin suçlu olduğunu da hiç aklına getirmedin. Profesör Webster'ı bir ipin ucunda sallanırken görünce bile onun suçsuz olduğunu hayal ettin. Hayır diye haykırdı Holmes. Sağ ol Holmes, bize çok yardımcı oldun. Çok yardımcı oldun diye bağırdı Lowell. Yardımların saçma sapan şiirlerin kadar değerliydi. Belki de kulübümüze senin yerine küçük Wendell'ı almalıydık. En azından başarma şansımız olurdu. Daha fazlasını da söyleyecekti ama Longfellow kolunu tutarak onu susturdu. Dokunuşu hafif ama eli demir bir zırh eldiveni gibi sertti. Sen olmasan buraya kadar gelemezdik sevgili dostum. Git biraz dinlen. Bayan Holmes'a da selamlarımızı ilet dedi Longfellow usulca. Holmes yazarlar odasından çıktı. Longfellow kolunu bırakınca Lowell doktorun peşinden gitti. Holmes arkasına bakıp da arkadaşının soğuk bir ifadeyle kendisini takip ettiğini görünce adımlarını hızlandırdı. Köşeyi dönerken Fields'a geceleri hizmet eden işçisi Teal'ın ittiği kağıt dolu bir el arabasına çarptı. Teal hep dişlerini gıcırdatan bir çocuktu. Holmes yere yuvarlanırken el arabası da devrildi ve koridorla yerdeki doktorun üstüne kağıtlar saçıldı. Teal kağıtları tekmeleyerek yardımsever bir ifadeyle eğilip Oliver Wendell Holmes'u ayağa kaldırmaya çalıştı. Lowell da Holmes'un yanına koştu ama kendini durdurdu. Bir an yumuşamanın utancı öfkesini tazelemişti. Mutlu musun Holmes? Longfellow'un bize ihtiyacı vardı. Sonunda ona ihanet ettin, Dante kulübüne ihanet ettin. Lowell suçlamalarını tekrarlarken Teal ona korkuyla bakarak Holmes'u çekip ayağa kaldırdı. Çok özür dilerim diye fısıldadı Holmes'un kulağına. Kaza tamamen doktorun suçuydu aslında ama Holmes özür dileyemiyordu. Hırıldamasına yol açan türden değil, kramp geçirten türden bir astım krizine kapılmıştı. Birincisinde havaya ihtiyaç duyarken bu ikincisinde hava ona zehir gibi gelirdi. Lowell koşarak yazarlar odasına geri döndü, kapıyı arkasından sertçe kapadı. Longfellow'un yüzüne bakınca anlaşılmaz bir ifadeyle karşılaştı. Longfellow havada bir fırtına belirtisi görür görmez hemen evinin tüm panjurlarını kapar, karmaşadan haz etmediğini söylerdi. Şimdi de yüzünde aynı ifade vardı. İçine kapanmıştı. Longfellow, Fields'a bir şeyler söylemiş olmalıydı. Çünkü yayıncı ona doğru hevesle eğilmiş, devamını bekliyordu. Bunu bize nasıl yapar Longfellow diye sordu Lowell. Böyle bir zamanda Holmes bunu bize nasıl yapar? Fields başını salladı. Lowell, Longfellow'un aklına bir fikir geldi dedi Fields. Dün gece bölücüler kantosunu incelemiştik, hatırlıyor musun? Evet, aklına ne geldi Longfellow diye sordu Lowell. Longfellow ceketini eline alıp pencereden dışarı baktı. Fields, Bay Houghton hala Riverside'da mıdır sence? Houghton her zaman Riverside'dadır. Yani kiliseye gitmediği zamanlarda. Bize ne yardımı dokunabilir ki Longfellow? Hemen oraya gitmeliyiz dedi Longfellow. İşimize yarayacak bir şey mi geldi aklına Longfellow diye sordu Lowell umutla. Longfellow'un bu sorunun yanıtını düşündüğü kanısına kapıldı ama nehri geçip Cambridge'e girerlerken şair yanıt vermedi. Riverside matbaasının devasa tuğla binasına girdiklerinde Longfellow, H.O. Houghton'dan Dante'nin Cehennem'in çevirisinin tüm baskı kayıtlarını istedi. Dante ilk kez çevriliyor olsa da ülke tarihindeki en sevilen şairin yıllar sonra sessizliğini bozacak olması tüm edebiyat dünyasının merakla bu çeviriyi beklemesine yol açmıştı. Fields'ın planladığı sıkı reklam kampanyası sayesinde 5000 nüshalık ilk baskısı bir ay içinde tükenecekti. Oscar Houghton buna hazırlıklı olmak için Longfellow provaları getirdikçe onların klişelerini hazırlıyor ve ayrıntılı mükemmel kayıtlarını tutuyordu. Üç alim matbaacının özel sayım odasına doluştular. Ne yapacağımı bilmiyorum dedi Lowell. Bırakın başkalarının yayın projelerinin ayrıntılarıyla uğraşmayı, kendisininkilerle bile pek ilgilenemezdi. Fields ona kayıt listesini gösterdi. Longfellow provaları çeviri seanslarımızdan sonraki hafta düzeltilmiş haliyle veriyor. Yani buradaki her teslimat kaydındaki tarihten bir önceki çarşamba Dante kulübü toplantısı yapmış olmalıyız. Üçüncü kanto olan tarafsızların çevirisi Yargıç Healy'nin öldürülmesinden 3-4 gün sonra yapılmıştı. Rahip Talbot ise 17. 18. ve 19. kantoların bu sonuncusunda Simonoğacıların çektiği cezalar yer alıyordu. Çevrileceği çarşambadan 3 gün önce öldürülmüştü. Ama sonra cinayeti öğrendik dedi Lowell. Evet, bu yüzden kendimizi toplayalım diye son dakika şiirin daha ileriki bir bölümünü Ulysses kantosunu çevirmemize karar verdim. Aradaki kantolarla da tek başıma uğraştım. Şimdi son cinayetin yani Finis Janison'ın katlinin bu salı gerçekleştiği ortada. Yani o korkunç cinayete ilham kaynaklığı eden dizeleri dün çevirmemizden bir gün önce. Lowell önce bembeyaz sonra kıpkırmızı kesildi. Anlıyorum Longfellow diye haykırdı Fields. Her cinayet ona ilham kaynaklığı eden kantonun Dante kulübümüz tarafından çevrilmesinden hemen önce işlenmiş dedi Longfellow. Bunu nasıl oldu da anlayamadık diye bağırdı Fields. Biri bizimle oyun oynuyor diye gürledi Lowell. Sonra hemen sesini alçalttı. Birisi bizi en başından beri gözetliyor Longfellow. Dante kulübümüzü bilen biri olmalı. Her kimse her cinayetin vaktini çevirimize göre ayarlamış. Bir saniye. Bu sadece korkunç bir rastlantı da olabilir. Fields listeye tekrar baktı. Şuraya bakın. Neredeyse iki düzine cehennem kantosu çevirdik ama sadece üç cinayet işlendi. Üç ölümcül rastlantı dedi Longfellow. Rastlantı filan değil diye diretti Lowell. Lucifer'imiz bizimle yarışıyor. Dante'nin mürekkepten önce kanla çevrilmesini istiyor. Her seferinde yarışı kaybediyoruz. Fields itiraz etti. Ama neyin üstünde çalışacağımızı kim bilebilir ki? Öyle karmaşık cinayetleri işleyebilmek için programımızı epey önceden öğrenmiş olması gerekir. Yazılı bir çalışma programımız yok. Bazen bir haftayı atlıyoruz, bazen de Longfellow iyi hazırlanmadığımızı düşündüğü bir iki kantoyu atlıyor. Hangi kantolar üstünde çalıştığımızı Fanny bile bilmiyor. Gerçi bilmek de istemiyor diye itiraf etti Lowell. Böyle ayrıntıları kim öğrenebilir ki Longfellow diye sordu Fields. Bütün bunlar doğruysa diye lafa karıştı Lowell. Hepimiz o cinayetlerin başlamasıyla doğrudan ilişkiliyiz demektir. Hepsi sustular. Fields Longfellow'a babacan bir edayla baktı. Saçmalama dedi. Saçmalama Lowell. Verebileceği tek yanıt buydu. Bu tuhaf bağlantıyı anladığımı iddia etmiyorum dedi Longfellow. Houghton'un masasından kalkarken. Ama onu inkar da edemeyiz. Devriye Rey ne yapmaya karar verirse versin bizler artık bu işin içinde olduğumuzu kabullenmeliyiz. Komediyi çevirmek üzere ilk kez masama oturuşumdan beri tam 30 yıl geçti. O zamanlar daha mutlu bir insandım. Komediye öyle büyük bir hayranlık duyuyordum ki bazen çevirmek içimden gelmedi. Ama artık acele etmeliyiz. Bu çeviriyi bir an önce tamamlamazsak başkaları da ölebilir. Fields arabasıyla Boston'a doğru yola çıkarken Lowell'la Longfellow yağan karın altında evlerine doğru yürüdüler. Finis Jenison'ın ölümü kulüplerine ağır bir darbe indirmişti. Kara ağaçlı Cambridge sokağındaki sessizlik kulakları sağır ediciydi. Bacalardan yükselen kar beyazı dumanlar hayaletler gibi salınarak gökyüzünde yok oluyordu. Pencerelerin sadece pancurları kapatılmakla kalmamış, iç taraflarına da giysiler, gömlekler, bluzlar asılmıştı. Çünkü dışarısı giysileri kurutmayacak kadar soğuktu. Bütün kapıların mandalları takılmıştı. Yerel devriye polislerinin tavsiyesi üzerine demir kilitler ve metal zincirler alanlar bunları da kullanmışlardı. Bazı evlerin kapılarında batılı dolandırıcı seyyar satıcılardan alınma ve rüzgarla çalışan bir tür alarm sistemi bile vardı. Kar tepeciklerinde oynayan çocuklar yoktu. Bu üç cinayetin aynı kişi tarafından işlendiği gerçeği artık inkar edilemezdi. Hele gazeteler her kurbanın yanına giysilerinin düzgünce katlanıp konulduğunu yazınca şehir halkı kendilerini savunmasız hissetmeye başlamıştı. Artemis Healy'nin ölümüyle başlayan dehşet dalgası Beacon Tepesi'ne, Charles Sokağı'na, Beck Koyuna ve köprünün ardındaki Cambridge'e yayılmıştı. İnsanlar birdenbire bir tür cezanın, bir felaketin gerçekleştiğine inanmaya başlamışlardı. Bu mantıksızca olsa da. Longfellow, Craig konağına bir sokak kala durdu. ''Cinayetlerin sorumlusu biz olabilir miyiz?'' Sesi öyle cılız çıkmıştı ki ürktü. ''Sakın böyle düşünme. Bunu söylerken ne dediğimi bilmiyordum Longfellow. Bana karşı dürüst ol Lowell. Sence sahiden...'' Longfellow birden sustu. Brattle sokağında küçük bir kızın çığlığı yükselmişti. Longfellow sesin kendi evinden geldiğini anlayınca dizlerinin bağının çözüldüğünü hissetti. Brattle sokağını kaplayan ayak izsiz, kar tabakasında çılgınca koşarak evine gitmesi gerektiğini biliyordu. Ama düşünceleri onu bir anlığına olduğu yere çeviledi. Olasılıklar onu korkunç bir rüyadan uyanınca huzurlu odasına bakınarak kanlı cesetler arayan biri gibi ürpertti. Zihnine anılar üşüştü. Seni neden kurtaramadım aşkım? Gidip tüfeğimi alayım mı diye bağırdı Lowell panikle. Longfellow koşmaya başladı. İki adam Craig konağının ön basamaklarına neredeyse aynı anda ulaştılar. Komşusu gibi spor yapmayan Longfellow için büyük bir başarıydı bu. Birlikte giriş holüne daldılar. Oturma odasına girdiklerinde Charlie Longfellow'un ağabeylerinin kendisine aldığı hediyeler karşısında sevinçle haykıran minik Annie, Allegra'yı sakinleştirmeye çalıştığını gördüler. Trap de hazla hırıldıyor ve kısa kuyruğunu döndürüp duruyordu. Sanki sırıtır gibiydi, Alice Mary hole geldi. ''Babacığım'' diye haykırdı. ''Charlie, demin şükran gününü bizimle geçirmek için geldi. Bize kırmızı ve siyah şeritli Fransız ceketleri getirmiş.'' Alice poz vererek ceketini Longfellow'la Lowell'a sergiledi. ''Çok yakıştı'' dedi Charlie alkışlayarak. Babasına sarıldı. ''Yüzün niye bembeyaz baba? Kendini iyi hissetmiyor musun? Sana küçük bir sürpriz yapayım dediydim. Ama biraz fazla yaşlanmışsın galiba.'' güldü.